Futbol sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında. Veri Maç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te. Artık siz de haberin öznesisiniz. Tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, sesinizi kaydedin, gönderin. Telegram, Twitter, Facebook, Instagram ve şimdi de WhatsApp'tayız. Kaydettiğiniz sesi WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Futbol sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında. Veri Maç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Mutlu günler sevgili futbol severler. Sesim şimdi geliyormuş. Umarım birkaç kere tekrarlamadım bu söylemimi. Evet, Radyo Sputnik'tesiniz. Veri Maç programındasınız. Saatlerimiz 14.07'yi gösteriyor. Ben Ata Arslan.
Ben Çağlar Öner.
Ben Serhat Ayan.
Serhat abi bugün bizlerle, ne kadar teşekkür etsek kendisine azdır.
Çok
her zaman bekleriz.
Bana bahşedilmiş bir şey.
Her zaman bekleriz. Ya şu açılışta şunları söylemek istiyorum. Dün ben üçe bölündüm. Çok karışık dünya, duygular içerisindeyim o yüzden.
Eyvah.
Bir tarafım Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe-Sivasspor maçını izliyor. Aynı saatlerde oluyor hepsi. Bir tarafım basketbolda Fenerbahçe-Beko-Olympiakos mücadelesini izledi. Diğer yanım da Türk Telekom Eurocup finalinde Gran Canaria maçını izledi. Yani karman çorman oldu. İki maçta üzüldük. Vallahi basketbolda.
Pasaportum olsaydı gidecektim Gran Canaria maçına.
Hatta sen değil mi planlıyordun abi, olmadı
evet,
o.
Evet, olmadı. Pasaport
Kupa bekliyorduk ama olmadı. Üzüldük. Hayal kırıklığı olsun. Olsun diyeceğiz. Önümüzdeki senelere kısmet. Fenerbahçe'de biraz seriyi zora soktu gibi ama inşallah dördüncü maç yarın oynanacak.
Ve seriyi neden zora soktuğunu söyleyelim istersen. Hani böyle genel şey olsun diye söylüyorum bunu. Fenerbahçe hani deplasmanda berabere kalması aslında avantaj gibi gözükür ama Fenerbahçe'ye kendi açısından baktığımızda evinde daha zor oynayan bir takım, daha zor puan alan bir takım. Dün bunu istatistiklerle ve puan sıralamasıyla söylemiştik, yanlış hatırlamıyorsam ben. Diğer taraftan Sivas'a deplasmanda daha iyi puan alan bir takım. Hı hı. Yani aslında Fenerbahçe işi kolaylamadı. Yani normal başka takımlar için konuşuyoruz dedik, kolayladı derdik ama benim bir şahsi düşüncem bu. Peki. Bilmiyorum, katılır mısınız?
Sağlar, sen neler söylemek istersin?
Ben Fenerbahçe'nin finale yükseleceğini düşünüyorum ama Serhat abiye bazı noktalarda katılıyorum. Evet, kendi evinde zor bir maç oynayacak Fenerbahçe.
Ha, yani daha
finali zora soktu
yani
Fenerbahçe.
Daha kolayı olmadı ama yani yine ben de sana katılıyorum. Evet, bence finali Fenerbahçe yükselir.
Ne güzel
yani
katılıyoruz çünkü birbirimize değil mi abi?
Çok. Haydi gel bize, katıl bize.
Şimdi
yani şunu için söylüyorum. Evet. Motivasyon çok yüksek Fenerbahçe'nin. Hani seneyi kupasız bitirmeme adına tabii. Bence bütün gücüyle, var gücüyle asılacaktır diye düşünüyorum. O yüzden söylüyorum.
Aynı fikirdeyim
ben. Hiç şüphesiz. Şimdi hem Fenerbahçe hem de öne çıkan başlıkları biraz daha ayrıntılarıyla konuşacağız. Ama bizim bir özel bir gündem maddemiz olacak. Ben pası Serhat abiye atmak isterim burada.
Sanırım konuğumuz, hattımızda bir konuğumuza merhaba diyelim. Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu Yönetim Kurulu üyesi Umut Kahraman hattımızda. Merhabalar Umut Bey.
Merhabalar.
Umut Bey, Boğaziçi Üniversitesi'nin ben spor etkinliklerini elimden geldiğince yıllar boyu gidebildiğim ölçüde takip etmeye çalıştım. Çok güzel gerçekten etkinlikler yapıyorsunuz. Bu sene neler olacak? Bir hem sizi tanıyalım hem de bu Boğaziçi Üniversitesi'nin spor kurulunu tanıyarak başlayalım.
Merhabalar. Öncelikle çok mutlu oldum açıkçası bizi yakından takip ettiğiniz için. Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu'ndan bahsedeyim ben biraz size. Okulumuzda ilk öğrenci topluluğu olarak geçiyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin de ilk öğrenci topluluğuyuz. İlki 1896'da dayanan bir kuruluş. Yani Boğaziçi Üniversitesi daha Robert Kolej'ken aslında var olmuşuz.
Futbol kulüplerinden eskisiniz yani.
Evet tabii. O günden bugüne Boğaziçi Üniversitesi'nin tüm spor aktivitelerini biz üstleniyoruz. Tüm takımlar bizim kuruluşumuza bağlı. Ayrıyeten senin içerisinde etkinlikler düzenliyoruz. Bu Sportsfest, Field Day, Spor Zirvesi, Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri gibi böyle etkinliklerimiz var. Sportsfest uluslararası bir etkinlik aslında. Yani bu senede Haziran'da gerçekleşiyor.
Kaç ülkeden kimler geliyor Umut Bey?
Ülkelerimiz genellikle Orta Avrupa şeklinde. Yani Orta Avrupa'dan yaklaşık 15-20 ülke olması lazım.
Bayağı var yani. Peki üniversitelerden geliyorlar değil mi gelenler?
Tabii tabii. Hepsi üniversite öğrencisi oluyor.
Üniversite, yani üniversiteler arası bir spor etkinliğinden bahsediyoruz yani.
Evet. Üniversiteler arası Türkiye içinde de zaten çoğu üniversite katılıyor yani. Yaklaşık 1000 sporcuyla gerçekleşiyor etkinliğimiz. Her sene, yani bu sene 40. senesinde 1980'den beri gerçekleştiriyoruz.
Yani burada neler yapılıyor? Biraz daha bir belirgin örnekler verebilir misiniz? Geçen senelerde de oldu anladığım kadarıyla. Neler yaşanılıyor? Biraz daha dinleyicilerimiz tanısınlar, bilsinler.
Şöyle, okulumuzun Güney Kampüsü'nde gerçekleşiyor etkinlik. Yani öğrenciler aslında orada bir okulun bahar festivali gibi, şenliği gibi. 10 bin, 15 bin öğrenci katılıyor. Yani bir sürü sponsorla çalışıyoruz. Çok şenlik tadında bir etkinlik oluyor yani.
Peki dışarıdan insanlar gelip seyredebiliyorlar mı? Ben izliyordum eskiden mesela ama şimdi Boğaziçi Üniversitesi'ne girip çıkmak o kadar kolay değil gibi hatırlıyorum ben.
Aynen. Yani aslında dışarıdan da çok tabii öğrenciler geliyor ama yani zaten kendi takımlarını desteklemeye gelecekleri için İstanbul içinden bir sürü aslında spor takımını ağırlıyoruz.
Hangi branşlar var?
Yani aklınıza gelebilecek her branş var açıkçası. Badminton'dan futbola, yani topundan Amerikan futboluna.
Amerikan futbolu olması çok güzel. Ben ilk canlı evet. Amerikan futbolu izleyişimi sizin orada yapmıştım. Sizin kampüste yapmıştım. Hep televizyondan izliyordum.
Aslında Amerikan futbol takımındayım ben de.
Öyle mi? Aa, süper.
Evet. Harika.
Peki nasıl? Yarın başlıyor diye hatırlıyorum ben. Hayır özür dilerim. Cumartesi günü başlıyor diye hatırlıyorum değil mi?
Spor stres etkinliğimiz 18-21 Mayıs'ta gerçekleşecek.
18. Bir sonraki hafta anladım.
Cumartesi pazar günü gerçekleşecek etkinlik Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi.
Ha okey. Spor Zirvesi'nde neler olacak?
Spor Zirvesi'nde bu sene de bu 5.sini gerçekleştiriyor olacağız. Ünlü spor insanları, spor yorumcuları, spor yöneticileriyle beraber gerçekleştireceğimiz bir etkinlik bu.
Var mı böyle bizim bildiğimiz, aşina olduğumuz ünlülerden, spor camiasından birkaç tane sayabileceğiniz?
Her sene zaten bu mecradan çok ünlü isimlerle çalışıyoruz. Bu sene de Arda Turan, Selçuk İnan,
Güzel.
Kaan Kural, Emre Özcan gibi isimlerle beraber çalışacağız. 2 günlük yaklaşık 12 oturumluk bir etkinlik olacak.
Onu da izlemeye gelebiliyor herhalde dışarıdan insanlar değil mi?
Tabii herkesi bekliyoruz. Sizleri de ayrıca davet etmek isteriz buradan. Tabii,
İnşallah biz de denk düşürebilirsek, işlerden başımızı kaldırabilirsek illaki orada olmak istiyoruz. Gerçekten sizi kutluyorum bu şey içinde. Yani diyoruz ki yarından itibaren bu spor şeylerini, toplantılarını izlemek için size gelebilirler. 18'inden itibaren de esas spor aktivitelerini dünyanın dört bir tarafından gelen gençleri, üniversiteli gençleri izlemek için gelebilirler.
Evet tabii.
Peki katılım için bir form doldurmak gerekiyor mu, yani üniversiteye girmek için bir isim yazdırmak vesaire? Sıradan bir vatandaş, şu an bizi dinleyen dinleyicilerimiz var eminim, onlar da çok heyecanlanmışlardır. Cumartesi günü güzel bir etkinliğe katılmak isteyeceklerdir. Bunu nasıl yapabilirler?
Bunun için Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu yazarak aslında Instagram hesaplarımız üzerinden Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi de yazabilirler. Instagram hesapları üzerinden açıklamalarda linkler var, gerekli linkler.
Harika.
Formları doldurup katılabilirler.
Süper.
Umut Bey çok teşekkür ediyoruz size gerçekten. Bu etkinliği bize duyurma şansı verdiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Umarım böyle dolu dolu bu etkinlikten sonra neler olduğunu yine konuşalım sizinle.
Tamamdır.
Çok hoşça teşekkür ederim.
Hoşçakalın.
Evet, Umut Kahraman'la konuştuk. Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu Yönetim Kurulu üyesi.
Harika. Gençlerin de böyle şeylere ön ayak olması değil mi?
Bunları da ben elimizden geldiğince şeyler böyle duyuralım istiyorum gerçekten de. Yani gençler spor adına bir şeyler yapıyorlar. Bak, yurt dışından üniversitelerle karşı karşıya geliyorlar. Evet. Muhtemelen karşı karşıya geldikleri çocuklar da hani böyle spor filan şeyleri üst hatları değil, gide mühendislerdir.
Tabii. Baktığında.
Ekonomistlerdir. Harika bir şey. Onları öyle seyretmek çok daha iyi bence. Yani sosyalleşme adına ve sağlıklı kalmak adına mükemmel.
Kesinlikle öyle. Bir de üniversite öğrencilerinin de böyle sosyal etkinliklere katılım sağlamaları çok önemli. Evet. Tabii Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bu konuda çok başarılı zaten. Yani evet, Türkiye'nin en başarılı öğrencilerinden.
1896 dedi Çağlar.
Evet ya, 1896. 1980'den beri var olan bir etkinlikten bahsediyor. Evet. Yani şu an kaç siyasi parti mecliste 1980 öncesi var ki?
İşte
oradan yani,
evet, değil mi?
Cevap veriyorum, CHP. MHP.
CHP ve MHP. Başka bir kimse yok.
Aklıma gelmedi.
Türkiye İşçi Partisi sayılır. Belki.
Evet. Değil mi? Ama hani dönüşerek. Evet.
Tabii. Umut Kahraman'ı konuk ettik. Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu Yönetim Kurulu üyesi. Dinleyicilerimize tekrar hatırlatalım. Cumartesi günü Boğaziçi Üniversitesi'nde harika bir spor etkinliği var. Cumartesi günü boşa çıkanlar, havalar da güzelleşiyor gittikçe.
Güney kampüsü şahane.
Güney kampüsü şahane. Şöyle çimlere de yayılma fırsatı bulur. Belki üniversiteyi bitirmiş olanlar üniversitenin havasını yeniden tatmak ister. Çoluğuyla çocuğuyla gitmek isteyen olur. Çok güzel bir hafta sonu etkinliği İstanbulluları bekliyor ve farklı illerden de, yakın illerden de eminim gelenler olacaktır. Umut Kahraman'a tekrar teşekkür edelim ve dönelim mi
biz futbola? Kendi gündemimize dönelim.
Gündemimize dönelim.
Fenerbahçe Sivasspor mücadelesi, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı dün oynandı. Başladığı gibi bitti. Yani tat var mıydı, tuz var mıydı diye soracak olsanız
başladığı
ben bulamadım.
Başladığı gibi bitmedi yani. Hatta. Yani başlarken ben çok heyecanlıydım. Güzel bir maç olacak diye. Yani heyecansız bitti. Dolayısıyla başladığı gibi bitmedi yani.
Öyle yani işte da adettendir söylerler evet, ya, evet, bu tür skorlu
maçlarda. Yok sen çok haklısın tabii de.
Yani şimdi bakıyorum şöyle, ya bir sarı kart Sivas Spor cephesinde var, bir sarı kart da Fenerbahçe'de var. Ya onun dışında bir şey yok. Yani penaltı yok, varlı bir pozisyon yok. Efendime söyleyeyim, kırmızı kart yok. Çok delicesine böyle bir gol pozisyon, tabii ki de gol pozisyonları oldu ama. Yani
Arda girdikten sonra birazcık kıpırdandı Fenerbahçe.
Kıpırdandı gibi.
Hani Arda'yı oynatmadı da takımı hani bir ne bileyim hani B takımıyla mı çıktı diye soracak olursanız da yok. Hayır. Yani bayağı A takımı. Bütün elemanları oradaydı.
Sayalım mı kadroyu?
Tabii.
Yani Fenerbahçe'nin kadrosu İrfan Can kalede, Ferdi, Samet, Atilla Zalai, Luan Perez, Willian Arao, Mert Hakan, Emre Mor, İrfan Can, Diego Rossi, João Pedro.
Evet.
Ya ben bir garip buldum bu kadroyu ilk duyduğumda. Çünkü Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan hepsi birden aynı anda sahada. Üstelik ilk 11'de.
Hepsini de oyundan aldı bu arada.
Hepsini de oyundan aldı. Aynen. Yani kendi yaptığını beğenmedi. Pişman oldu ve hepsini birer aldı oyunda.
Ya Emre Mor iyiydi ama yani şimdi doğruya doğru. Emre Mor bence son benim seyrettiğim 6-7 maçının en iyi performansını verdi. Hakikaten çok dikine dikine gitti. Ama hani dikine gidip şey yoktu. Yani takımın santrforu yoktu bence. Evet. Oraya biraz takıldılar. Hani pozisyona dönüşmedi. Ama çok güzel ceza sahasına dikey girişler yaptı Emre.
Ben maçı sıkı Fenerbahçelilerle beraber izledim. Tamam, Emre Mor çok iyi, yetenekli. 10 numara harika ama yani vitesi ne zaman artırıp ne zaman düşüreceğini bilmiyor. Ya bir gidiyor böyle slalomlar, çat çat çat çat çalımlar güzel. Ama bir şekilde ya bu çocuk bir yerde takılacak, tökezleyecek diyorsun. Öyle bir hissiyat uyandırıyor izleyende.
Topu ayağından ne zaman çıkaracağını çok hala kestiremiyor Emre Mor.
Ya bal yapmayan arı derler ya. Şimdi bal da yapıyor ama balı yere döküyor.
Yapıyor hani, da evet. Yapıyor şey da, evet. Yani heba ediyor kendi kendine dönüşmüyor balı.
Yani sonuca dönüşse yani mesela onun yaptığı o dikey çıkışları normal başka bir ortamda ya da belki başka bir santrforla yapıyor olsa hakikaten Aziz Kralı çıkacak.
Evet. Adam.
Son kesinlikle. Birkaç haftadan.
Yani çok yetenekli.
Çok.
Çok yetenekli çok. Yani. Hatta biz şey konuşmuştuk ya, hatırlıyor musunuz? Biz daha yayınlara başlamadan verim maçın bir demosunu çekmişti.
Evet.
Ben orada Emre Mor için şey demiştim. Yeteneğine ihanet edenler köşesi yapılsa en önemli başlarda isimlerden biri olur herhalde. Biraz toparladı kendini Volkan Demirel'de Fatih Karagümrük'te.
Evet.
Ciddi manada toparladı. Ama hala yeteneğinin çok altında çocuk ya. Çok yani üzülüyorum Emre Mor.
İlk milli maça çıktığı günü hatırlar mısınız?
Hatırlamaz mı ya?
Yani ilk milli maça çıktığında yaptığı hareketlerden
Moldova
sonra
yani Andorra böyle bir maçı mıydı? Öyle bir
üst
maç.
Level bir maç değildi evet. Diye hatırlıyorum ben ama hani gol atmamız gereken bir maçtı evet. Diye de hatırlıyorum.
Evet.
Orada mesela yaptıklarından sonra tamam dedik. Türkiye futbolu yeni bir yıldız kazandı. Acaba evet. Bunu kim alır dedik ki bizim ülkemize değildi o zamanlar.
Evet.
Galatasaray almıştı yanlış hatırlamıyorsam ben. İlk gelişi Galatasaray'ydı.
Türkiye ilk Galatasaray'a geldi ama öncesinde 4 Dortmund
meselesi var.
Yani Türkiye'ye birisi var. Acaba bunu kim alır da acayip bir şey olur? Galatasaray aldı ama çok da bir iş çıkmadı olmadan.
Zaten
umulan gibi çıkmadı değil.
Galatasaray aldığında neredeyse futbolu unutmuş bir Emre Mor var. Hiç forma giymeyen bir Emre Mor vardı. Evet, ki Dortmund'dan gelmesi, işte Celta Vigo'dan gelmesi falan bu ciddi problemdi.
Ama hani maç hakikaten biraz sıkıcı bir maç oldu. Yani belki de herkes kendini lige mi sakladı, ne yaptı bilmiyorum. Ama hakikaten ben yoruldum yani seyrederken.
Ben Uğur Meleke'nin yorumunu sevdim. Dedi ki bir tarafta Sivasspor, bir tarafta da pahalı Sivasspor var dedi. Yani oyunları o kadar birbirine benzerdi ki yani sadece forma ayırıyordu biri diğerinden.
Ama Sivas da geçen haftalarda gördüğümüz Sivas değildi pek. Böyle hücuma doğru hani o ileri o siyahi atak kadroyu çok hayata geçiremedi sanki.
Yatabare, Max Gradel.
Gradel mesela ne bileyim Gradel evet bir şeyler yapmaya çalıştı ama o da böyle duvara toslayıp geri döndü sonra da çıktı zaten.
Düşün Sivas'ın en etkili ismi Gradel'di. Yani Sivas'ın geri kalanını sen düşün dedim kendi kendime. Çünkü Gradel'de bildiğimiz o iki sene önceki Gradel değil. Sivas'ta uzun zamanlardır forma giyiyor biliyorsunuz. Ama bu sezon hiç de bence istenilen düzeyde değil. Mesela hafta sonu da aynı maç oynadı.
35 yaşında ama.
35, tabii o da var da artık yani bilmiyorum başka şekilde düşünülür mü?
Bir mesela hani yabancıları söyleniyor. Aha. Afrika'dan gelen yabancıların 35 ama aslında 45.
Evet. Hissedileni ne acaba?
Hissedileni. Bu arada Gradel'den çok bir şey söyleyeceksin ama çok özür dilerim. Gradel konusu açılmışken. Gradel Türkiye'ye ilk Sporting Lisbon'da oynarken UEFA Kupası ön eleme maçında Karabükspor'a karşı gelmişti. Karabük'ü. Ben o maçı izledim. Hayran kaldım Gradel'e. 28 yaşında falan o zaman. İnanılmaz futbolcuydu Gradel.
Yaşın ortaya çıktı senin de.
İnanılmaz bir futbolcuydu Max Gradel. Yani hayran kalmıştım Gradel'e.
İlk senelerinde döktürüyordu
3-0 kazanmışlardı herhalde. Gradel tek başına devirdi yani Karabük'ü. İnanılmaz bir yetenekti. Biraz böyle Simao, Savroza, Nani tarzı bir yeteneği vardı o zamanlar. Şimdi tabii daha tecrübesiyle daha az enerji sarf ederek oynamaya gayret gösteriyor ama inanılmaz bir futbolcu.
Doğru. Şimdi biraz da işte yaşı da artık yavaş yavaş ne derler yaş kemale erince mi? Evet. Değil mi? Biraz performansta da kayıp var. Şimdi hafta sonunda aynı maç oynandı. Ulvestad'a merkezde şans verdi bu kez Rıza Çalınbay takımında. Harisis ligdeki maça göre biraz da iyiydi. Fena değildi sanki. Yani dirençli olan futbolculardan biriydi takımında. Yatabare bu kez kulübede başladı. Caicedo sonradan girmişti. Bu maçta ilk 11'de oldu. Hı hı. Sonradan girdiğinde bayağı etkiliydi Caicedo ama bu sefer ilk 11'de başladı. Bence bir önceki maça göre daha kötüydü diye düşünüyorum.
Ahmet Musa.
Yani Ahmet Musa var bir de. Ya böyle bir maç oldu. İşte başka da neden bahsedilir bilmiyorum ama.
Bugünkü maç muhtemelen daha heyecanlı olur.
Başakşehir-Ankara gücü değil mi?
Başakşehir-Ankara gücü maçını ben biraz daha yüksek heyecanla bekliyorum.
Peki Valencia'sız Fenerbahçe'yi nasıl değerlendirirsiniz?
Yani santrforu yoktu. Hani Valencia yok ama yerine şunu koyduk diyebileceği yani yoktu derken biri vardı evet.
Tabii ama Joao hani, Pedro oynadı onun yerine ama.
Pedro çok santrfor gibi ya da işte değil mi Valencia gibi işte. Değildi yani.
Evet Pedro biraz daha yardımcı oyuncu gibi sanki değil mi?
Evet.
Forvet'e santrforu öyle daha iyi verim alınıyor.
Yalancı santrfor mu diyorlar ona hani yardımcı santrfor mu diyorlar. Yalancı çok şey oldu küfür gibi oldu ama.
Sahte golcü.
Sahte golcü evet ya yalancı dedim sahte golcü.
Sahte dokuz diye bir kavram var ama o konumuzun dışı galiba.
Kalpazan fırsatçı.
Yok yani. Yani Pedro'yu ne bileyim ben hiç ısınamadım. Hani Fenerbahçeli bildiğim arkadaşlarım da çok ısınmış gibi gözükmüyorlar. Yani taraftar da çok sıcak bakmıyor Pedro'ya.
O
hep bir patlama yapacak. Hep bir şeyler yapacak gözüyle bakılıyor. Evet. Evet bir iki gol attığı maçlar da var ama.
Evet. Ama işte Cagliari dönemindeki o takımı alıp sırtlayan kaptan olduğu, on numara giydiği dönem gibi değil.
Değil.
30 yaşında zannedersem o da. 30-30
hemen hemen
yaşında. Yok yaştan değil de yani bir heyecansız sanki. Ya ne bileyim Fenerbahçe taraftarın 50 bin kişinin önüne ben de çıksam ben de acayip böyle bir çıldırırım güzel oynamaya çalışırım gibi geliyor bana şu andaki kafamda. Hı hı. Ama o heyecanı göremedim ben hiç Pedro'da.
Katılıyorum. %100 katılıyorum.
Ya keşke o heyecanı olabilse işte insanların yani Türkiye'de düşünsene 80 milyon kişinin hakikaten böyle gözünü dikip baktığı bir spor dalından bahsediyoruz.
Kesinlikle
badminton
ya.
Değil yani.
Kesinlikle tabii, tabii. Ya.
İnanılmaz bir şeydir değil mi o statta isminin golden sonra...
Evet,
tribün tarafından.
Gece nasıl uyuyor bu adamlar diye hep söylerim düşünürüm.
Vallahi
yani.
Öyle yani.
Peki buradan o zaman şu Stefan Kuntz olayına geçelim mi? Var mı ya da maça dair söylemek istediğiniz?
Geçelim. Önemli bir
değil mi yani?
Haber bu. Biz zaten yayında konuşmuştuk hatırlarsanız.
Dün hiç çıktı
bu
haberler... zaten. Dün bizim yayın sırasında çıktı haber. İlk.
Biz ne zaman konuştuk bunu? Milli maçların oynandığı, milli arada konuştuk. Yani Stefan Kuntz gidecek, Abdullah Avcı ismi zikredilecek diye hatırlarsanız. Biz daha o zamanlardan konuşmuştuk ama bizimki tabii bir tahmindi. Ama yavaş yavaş gerçekleşecek gibi görünüyor.
Ama Abdullah neden Avcı gerçekleşiyor eğer mesela Stefan Kuntz... Yani tamam böyle bekleneni veremedi diyorlar. Stefan Kuntz'un mesela puan ortalaması kaç sence?
Çok yüksek. 2.30 falandır.
İki, tabii.
2.
2 mi?
2 yani ama hani Türkiye'de en yüksek puan ortalamalarından bir tanesi. Hani 10 ve üstü maç yaptıran öyle antrenörler de arasındaki ama en yüksek puan ortalaması mesela Fatih Terim'in. Hangi dönem onu söyleyeyim ben size. 2003-2007, 2017 evet arasındaki dönemi 43 maç yaptırmış ve 2.05 puan toplamış. Evet. Ondan bir sonraki dönem ise hemen not aldık bunu çık çık çık diye. Evet. Ondan bir sonraki dönem Stefan Kuntz 2 ile.
Evet.
Ha bir tane antrenör var. Bak demin Atay'la bunu konuştuk sen yoktun. Aa, hemen sana bunun sorusunu gelmek
istiyorum.
3 maç yaparak %100 yapmış. 3 maçta 3 galibiyet alan bir Türk antrenörü.
Yenilerden mi yoksa?
Onu söylersen bilirsin. Yok be bilemezsin. Yok eskilerden.
Yok ya eskilerden. Ya
çok da eskilerden de değil de işte yakın ortalama geçmiş diyelim. Eski.
Yakın geçmiş.
2010'da.
Evet. 2010'da.
Milli takımın başında 3 maç yapmış ve %100 almış. Sonra da 3 maç sonra göndermişler. Niyesini
biz
hiç hatırlamıyorum.
Biz bu başarıyı fazla kaldıramayız
evet
dediler.
Ya, aman aman böyle olmasın demişler.
Aa, 2010'da Abdullah Avcı mı gitmişti? Abdullah Avcı'nın yerine gelmiş birisi olmuş olabilir. 2010'da.
2011 Şubat 2010'da gelmiş. 31 Temmuz 2010 da gitmiş.
3'te 3 yaptırmış.
3'te 3 yaptırmış. Maçlarını da söylüyorum sana. Honduras'ı 2-0 yenmiş. Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 yenmiş. Kuzey İrlanda'yı 2-0 yenmiş. Fena da değil aslında.
Fena da değil ama bilemeyeceğim.
Oğuz Çetin.
Aa.
Değil mi?
Ben de aynı tepki verdim. Evet,
hakikaten duyduğumda ben de aa dedim. Ata da aa dedi. Oğuz Çetin 3'te 3 yapmış ve gitmiş sonra.
Çok ilginç bir şekilde.
Nedeni
ya
konusunda hiçbir fikrim yok bak. Gerçekten
ama
hiçbir fikrim
gelişi
yok.
De bir sıkıntıydı ya onun. Yani çok böyle mesela
o geçiş dönemiydi ama ya.
O geçiş dönemi. Geçiş döneminde Oğuz Çetin'in profil olarak, teknik adamlık olarak da milli takıma yeterliliği de tartışılıyordu. Hala da tartışılır bana
ya
kalırsa.
Ya böyle bağırıp çağırmayan adamlar da bizde çok şey görülüyor ya. Hep o yüzden böyle ben var ya ben falan demeyen adam. Oğuz Çetin de çok kibar, çok düzgün falan.
Böyle ama abi şöyle galiba Fatih Terim'in yardımcılığını mı yapmıştı?
Evet.
Hatırlamıyorum tam. Evet, o dönemde evet biraz karışıklığa sebep olan nedenlerden biri diye
şöyle,
gazetelere
Fatih
yansımıştı.
Terim 2009'da gitmiş, Ekim 2009'da gitmiş. 1 Şubat'ta Oğuz Çetin gelmiş. Oğuz Çetin 31 Temmuz 2010'da gitmiş. Yerine 1 Ağustos'ta Gus Hiddink gelmiş. Yani tam hakikaten o geçiş döneminde tamam bende bu iş deyip sonra da bırakmış. Ama 3 galibiyet, 3'te 3 yani.
Vay, helal olsun.
3 ortalaması olan böyle çok şey yok yani.
Çek Cumhuriyeti önemli bir galibiyet bence.
Kuzey İrlanda'da öyle genellerden bakarsak. Tabii. Bugün Kuzey İrlanda'yı yenince. Ha şimdi şunu söyleyeceğim. Yani 16 maç oynadı Stefan Kuntz ve 2 puan ortalamasıyla oynadı. Ondan önce kim vardı? Şenol Güneş. 1.72 puanla 32 maç oynatmış 2019-2021 arasında. Ondan önce Mircea Lucescu var ama tam bir hayal kırıklığı. 17 maçta 1.06
evet
puan toplamış.
Felaket.
Çok feci. Ondan önce işte Fatih Terim'in altın dönemi Mircea Lucescu'dan önce. 2013-2017 arasında 43 maçta 2.05. Bayağı
ki var. O Euro 2016 evet rezaletine
evet
rağmen.
Evet. Evet. Değil mi? Evet.
Ama rağmen orada da milli takımla bir 10-12 maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı.
Aynen
Fatih
öyle
Terim.
Aynen
öyle bir gidiş oldu 2016 yılı arada.
Yani turnuvada olmayınca o tamam dediler, hadi dediler.
Evet.
İyi hatırlıyorum ben.
Tabii orada bir prim skandalı söz konusu evet olmuştu. Turnuvadan değil aslında da şey kebapçı meselesinden evet gitti evet Fatih Terim o
sırada. Kebapçı Selahattin miydi?
Evet, Selahattin'in kebapçı Selon'un.
Peki Fatih Terim'den önce kim vardı? Abdullah Avcı.
Abdullah Avcı.
Abdullah Avcı.
1.22 puan ortalamasıyla. Kaç maç? 18 maçta 1.22 puan ortalamasıyla. Yani şimdi biz Kuntz'a hangi bakış açısıyla kurtarıcı olarak Kuntz'tan sonra Abdullah Avcı'yı getiriyoruz onu tam çözemedim ben.
Evet. Şimdi sen
işte Abdullah Avcı sesleri diyor ya. Yani
1.22 dedin. Bende de şey var. O beğenerek izlediğimiz bir dönemi vardı. U17 amili takımı çalıştırıyordu. 2005 aha yılları falan olsa gerek. Orada da 11 maça çıkmış. 2.18 puan ortalaması yakalamış. Şahane bir futbol oynatıyordu yalnız Abdullah Avcı. Hatırlıyorum,
dün gibi
hatırlıyorum.
Hani şeye bakarız ya biz, insanları tamam, geliştirmesine, kullanmasına falan bakarız ama.
Ama oynattığı futbolu ben çok beğenerek izliyordum. Galiba bir yarı final mi, final mi Avrupa şampiyonalarında ya da dünya şampiyonu. Değil mi? Çok büyük bir başarı elde etmişti yani. Zaten ondan sonra işte kendisine amili takım kapıları açıldı. Beşiktaş, Trabzonspor.
Galatasaray'ın da bu arada.
Galatasaray'ın da uzun zamandır öncesi. Evet.
Arda Turan'ı falan.
Abi.
Öyle baktığımızda Stefan Kuntz'un Almanya U21 takımını çalıştırmışlığı var biliyorsunuz.
Aha, hani bir de o var.
Oradan Almanya'ya geçecek dediler. Hatta geçti, Almanya'da 3 maç yaptırmış. Burada Stefan Kuntz Almanya takımında. Almanya U21 teknik direktörlüğünde 53 maçta 2,28 puan ortalamasıyla oynamış. Gerçi Almanya'nın da U21'i de takımdır yani.
Tabii yani.
Evet. Şimdi.
Şu an herkesle
ama yine milli takım filan hani 2,28'de gayet şey bence önemli diye düşünüyorum ben.
Ya ben Kuntz'un kötü hoca olduğunu kesinlikle düşünmüyorum bu arada.
Değil değil.
Evet. Bence çok iyi bir eğitmen. Çok iyi bir eğitmen hoca.
Ama milli takımı eğitmesi gerekiyor mu?
Ya bence o niyetle alındı. Çünkü genç bir milli takımımız var. Avrupa'nın en genç milli takımıydık zannediyorsam. Öyle bir
yani
yaş ortalamamız vardı. Ama şimdi genç milli takım da şimdi Çağlar'ı mı eğiteceksin? Merih'i mi eğiteceksin?
Enes'i mi eğiteceksin?
Yani. Adam çıktı La Liga'da, La Liga'nın en çok maça çıkan Türk oyuncusu
ya,
oldu.
Yani. Falan geçti ya.
Tamam, eğitmen olarak gerçekten çok iyi. Onu, mesela Galatasaray'da Rik Henik vardı. Bence o da öyle bir hocaydı. Hmm. Çok iyi bir eğitmendi. Oyuncuların nerede durması gerektiğini falan anlatıyordu oyunculara. Yani Türk futbolundaki altyapı eksikliğini. Rik Henik öyle bir şekilde tamamlamaya çalışıyordu. Son Galatasaray'ın hocası, yabancı hocası. Torrent. Torrent de öyle bir hocaydı bu arada. Ama milli takımın buna mı ihtiyacı var? Bence yok.
Şimdi sen eğitim dedin, destekleyeceğim biraz. Kuntz'un şu açıklamaları da çok tepki çekmişti Hırvatistan maçından sonra. Dedi ki Türkiye'de mevcut akademiler ve futbol eğitim sistemi yok. Sözleri nedeniyle de eleştirilere maruz kalmıştı. Bu biraz da öz eleştiri yapması Kuntz'un, işte Türk futbolunu eleştirmesi, sistemsel olarak eleştirmesi de sanırım birilerinin hoşuna gitmemiş olsa gerek ki.
Sorun ne biliyor musun? Mesela Milli Eğitim Bakanı Türkiye'de eğitim sistemi yok dese onu eleştiririz. Evet. Neden? Abi zaten sen getirmek zorundasın eğitim sistemini. Hani neden bundan şikayet ediyorsun deriz. Ama bu adam hani aslında olması gereken bir şeyi söylüyor. Ya da olmaması gereken belki bir şeyi söylüyor.
İyi de.
Yani bunun için eleştirilmesi çok saçma.
Kesinlikle öyle. Bir de şöyle söylemek istiyorum. Türkiye'de futbol altyapısının, futbol eğitiminin olmadığını zaten hepimiz biliyoruz. Kuntz söyleyince mi bu ortaya çıktı? Yani. Herkes biliyor bunu.
Türkler söylerse tamam, yabancılar söylemesin. Mi. Bakacağız.
Yani Kuntz şey mi yani, o unvana sahip bir hoca böyle konuşamaz mı? Niye ya, niye? Adam en tepeden söylüyor bunu.
Yani.
En tepeden
19
söylüyor.
19 Haziran'da biz Galler'in karşısına, yani Galler'i burada konuk edeceğiz bu arada. Şimdi 19 Haziran'da Galler, yani bayağı da şey bir maç, önemli bir maç. Hani bizim grupta çıkıp çıkmayacağımız.
Galler'de gelişen bir futbol oynuyor yani.
Şimdi bundan önce Abdullah Avcı mı gelecek, bilmem ne mi yapacak falan diye konuşmak çok acayip değil mi? Çok saçma değil mi? Düşünsene şimdi Galatasaray mesela bu hafta şeye çıkacak. Abi Okan Hoca gitsin de yerine acaba bilmem ne mi gelsin dersin. Okan Hoca'dan o maçta verim alabilir misin?
Yok.
Bence alamazsın.
Alamazsın.
Hani şey çok saçma. Bunu bilerek ve isteyerek çıkartıyorlarsa işte ne bileyim birini getirelim bizim adamımız olsun falan diye yapıyorlarsa da çok yani Türk futboluna yapılmış en büyük patlayam diye düşündüm.
Abi fanatiğin iddiasına göre de hatta Abdullah Avcı çoktan oldu. Yardımcılarında da Burak Yılmaz ve Egemen Korkmaz yer alabilirmiş.
Of.
Yani.
Burak oynamıyor mu hala ya?
Oynuyor. Antrenör futbolcu
olarak. Oyuncu menajer olarak oynuyor ama işte yavaş yavaş bitirecek gibi o da.
Yani şimdi yani, mesela Kuntz'un kimlere yenildiğine bakalım. Hırvatistan'a 2-0 yenildi. Faroe Adaları'na 2-1 yenildi. O çok saçmaydı yani gerçekten işte. De. Ondan sonra İtalya'ya 3-2 yenildi. Portekiz'e 3-1 yenildi. Şimdi Kuntz'a da baktığınızda yenilgiler de hani ne bileyim olası yenilgiler
abi
yani.
Abi zaten eli yüzü düzgün 3 maça çıktı.
Uzay antrenörü de olsa yenilirdi onlar.
Ama tamam da abi eli yüzü düzgün 3 takıma karşı oynadı zaten.
Evet.
Hepsi Lüksemburglar, Moldovalar, Andoralar bunları oynadı Stefan Kuntz. Yani puan ortalaması yüksek kabul ediyoruz da. Uluslar C Ligi'ndeki rakiplerle oynuyor.
Valla hatırlamıyorum ama maç sonu şöyle bir yorum yaptıysa deliririm yani. Faroe Adaları'na yenildik ama pozisyon vermedik bile demiş olabilir yani. Bu yani. Bilmiyorum inşallah dememiştir de ama buna benzer bazı enteresan açıklamalar da yaptı kimi maçlardan şimdi sonra.
Ermenistan'ı yendik, Çek Cumhuriyeti'ni yendik onunla beraber. İskoçya'yı yenmişiz. Lüksemburg'da Türkiye'de berabere kaldık, o maçı çok iyi hatırlıyorum. Litvanya'yı 2-0 yenmişiz. Lüksemburg 2-0 yenmişiz. Litvanya 6-0 yenmişiz. Faroe Adaları'na 4 atmışız. Cibraltar'a 6 atmışız.
Yani
ya evet, biz, sen o anlamda katılıyorum değil. Ama yani yine de ne bileyim, Abdullah Avcı'ya bakayım mı kimlerle nasıl yapmış.
Bakalım abi. Diye. Abdullah Avcı'nın o dönemini sen bakarken ben hatırlatayım abi. Abdullah Avcı'nın o döneminde en büyük tartışma konusu Selçuk İnan'dı. Selçuk İnan, Selçuk İnan, Selçuk. Ersun Yanal'da da Hakan Şükür çok evet tartışılmıştı ya, hatırlayacaksınız. Selçuk İnan'ı kadroya almaması bir memleket sorunu haline geldi. Evet. Abdullah Avcı'nın. Ve şöyle bir açıklaması olmuştu. Selçuk İnan benim oyun sistemime uygun bir oyuncu değil demişti. Ve Türkiye'deki genel kanı niyeyse o yönde şu yönde olmuştu. Selçuk İnan her sistemde oynar.
Yani
ya biz çok acayip biriz ya.
Bir şey diyeyim, bu milli takım işi istek işi. Yani şimdi Cagne'den falan bahsettik. Bir de kimdi eski Galatasaraylı, Jetson ha. Yani isteyince nasıl oynadılar? Şimdi bu milli takımda da isteyince çok iyi oynarsın. Ama geliyor mesela futbolcu.
Abi milli takım bu, ayrıldı. İstemek istememek çok
abi,
acayip.
Şöyle bir şey var. Yani. Yalnız o taşıdığın armayanın o bayrağa bakmıyorsun. Ay yıldızı bayrak var. Sen onun için oynuyorsun. Burada yani para alarak oynamıyorsun. Oynamıyorsan mesela git o zaman. Hiç gelme kardeşim. Ben yani teknik direktör olsam, bu işin patronu olsam, bana oynayacak adamlar lazım derim. Hiç de öyle şöhretli futbolculara falan bakmam. Gerekirse gençlerden tamamıyla kurarım takım. Yeter ki canlarıyla başlarıyla oynasınlar. Ruhen de burada olsunlar, vücut olarak da burada olsunlar.
Ben prime karşıyım mesela. Sen. Çok kavga ettim bu konularda
yani
herkese.
Evet.
Ben milli takımın rezaleti yani. Karşıyım yani.
Her senede bir gündeme gelir o.
Yani. Lafa gelince yerli ve milli filan ama alma prim. Yani biz, çünkü bizim bir de aldığımız primleri hatırlarsanız yine o tartışmalar olmuştu. Bizim aldığımız primler Almanya'nın primlerinden yüksekti mesela.
Yüksekti ve aldıkları primle dünya şampiyonu, işte Avrupa şampiyonu olan takımın alacağı paranın aynısı gibi bir şeydi.
İtalya'da yani. Öyleydi işte.
İtalya'da öyle.
İtalyanlar. Ne kadar komikti ya. Ya eşit prim verildi ya da evet. Biz mi fazlaydık onlardan? Neydi?
Bir tık öyle... fazlaydık.
Adamlar fazlaydı. Şampiyon oldu ya. Biz elendik. Evet. Tek gol atıp elendik. Evet. Yani puanımız yok.
Ama gol attık.
Gol attık yani.
Bu nasıl bir zihniyettir ya? Ay iyi ki de milli takıma geldin, dur şu paran da hazır mı diyorlar ya. Ne kadar ayıp bir şey yani bu.
Yani
ne kadar
milli takıma gelin şey. De çok büyük para kazanayım lafı benim için çok büyük utanç kaynağı.
Evet.
Neyse, Abdullah Avcı kimlere yenilmiş onları sayayım. Avusturya'ya yenilmiş, Finlandiya'ya yenilmiş, Slovakya'ya yenilmiş, Romanya'ya yenilmiş, Macaristan'a, Çek Cumhuriyeti'ne, Slovenya'ya yenilmiş. Kimleri yenmiş?
Bu daha kolay olur galiba.
Bulamıyorum. Andorra'yı yenmişiz. Estonya'yı yenmişiz. Ukrayna'yı yenmişiz. Portekiz'i yenmişiz. Orada bir
3-1.
Yani 3-1 evet.
Hazırlık maçı.
Yani sende ne şey var arkadaş ya.
Volkan Demirel'in Ronaldo'nun penaltısını kurtarması.
Hayret bir şey. Hakikaten de öyle. Şimdi açtım maçı sana şey yapacağım. Bayağı öyle olmuş. Neyse. Evet yani çok acayip. Zamanın kadrosunu sayıyorum. Cenk Gönen, Mert Günok, Semih Kaya, Egemen Korkmaz, Caner Erkin, Serdar Kurtuluş, Nuri Şahin, Engin Baytar, Selçuk İnan, Gökhan Töre, Tunay Torun, Mustafa Pek demek gibi bir kadro.
Mustafa Pek demek gol demek.
Evet.
Biliyorsunuz
evet.
Yani oynuyor mu hala, ne yapıyor?
Alanya Spor'daydı
Mustafa
en son.
Pek'ten benim gördüm, bir yerlerde gördüm ama unuttum şimdi. Evet.
Alanya'daydı en
son. Golleri kimler atmış? İki tane Umut Bulut atmış.
Bir de kendi kalesindeydi galiba.
Pepe.
Pepe kendi kalesi.
Pepe atmış. Vay arkadaş.
Evet.
Vaziyet bu. Abdullah Avcı.
Yani şimdi federasyon başkanı da reddediyor iddiaları. Kesinlikle diyor.
Abi ama, reddetmesi lazım yani.
Ama çünkü. Şöyle söylüyor. Şu an için yok diyor. Böyle bir şey gündemimizde yok.
Hayır,
şu an için.
Hayır, kadar bunu konuşmayalım diyor.
Yani ilginç.
Ama çok saçma. Yani Stefan Kuss bir de Almanya anlamıyordur muhtemelen. Yani olan biteni. Hani o kafasında oturtamıyordur. Çünkü öyle bir şey olmaz diyordur yani. Hı hı. Bakış açısıyla ama işte öyle bir şey var.
Ama Kuntz'un şu yönden ben iyi hoca olduğunu söyledim. Bunun altını tekrar çiziyorum ama kadro tercihinin her seferinde bir hocanın bu kadar tartışılmaz yani. Her seferinde milli takım kadro tercihi şaşırtıyor. Çok tartışılıyor. Takımında oynamayan adamı alıyor, milli takıma koyuyor. Verilere bakıyoruz. O bölgede en iyi olan oyuncu yok kadroda. Yani bu da çok hakikaten hakkaniyetli evet. Bir şey
hayır,
değil.
Belki sistemine uymuyordur, bilmem nedir diyebilir. Yani oradan onun şeyi var, kaçışı var. Ama ne bileyim. Yine ama... de evet yani içine sinmesi lazım bütün şey. Peki en uzun süre, zaman olarak en uzun süre milli takımın başında kalmış olan hoca kimdir?
Ahmet Suat Özyeğin.
Şey kesintisiz mi?
Demeyeyim. Kesintisiz. 5 sene takımın başında kalmış bir hocamız var. Sen neredeyse yaklaştın ama değil. Coşkun Özarı.
Coşkun Özarı.
Oo, evet.
1971-1976 arasında.
Galatasaray 5
sene kalmış ama 29 maç oynamış. O zaman hani biz bir yere gidemediğimiz için total 29, 5 senede 29 maç oynamış.
Sanki unutulmuş gibi bir tarafta değil mi? Öyle durmuş.
Evet ya. En fazla maç oynatan, hani tek bir seferde en fazla maç oynatan Fatih Terim. 2006-2009'da 51 maç oynatmış. Ondan sonra 50 maçta Şenol Güneş geliyor. Ama bu tabii şey, Şenol Güneş'in toplamda oynattığı maç sayısı değil bu.
Resmi maç.
O geldiği dönemde oynattığı maç.
Tek seferde.
Şenol Güneş'e demişken
Fatih Terim mesela 51 maç oynatmış ama sonra bir önceki dönemde, bir sonraki dönemde 43 maç daha oynatmış gibi.
Onun şimdi bir şey hesaplaması vardı. 2002'de bizi üçüncü yaptı ya Dünya Kupası'nda.
Evet.
Şimdi 2022 var sırada diyordu. İşte orada da rakamlar aynı ama biraz yerleri değişik falan. Şöyle bir kendince bir matematiksel bir kurgu yapıyordu. Hani belki bu başarı tekrarlanır. Minvalinde bir ümidi vardı ama olmadı. Olmadı, onunla da olmadı.
Yani totalde ben bakıyorum buradan Şenol Güneş 82 maç oynatmış.
Evet.
O söylediğimiz 50 maçlık seri 2000-2004 arası. O işte onu da kapsayan. Ama o zaman bu ne biçim saç kesimi, bu adam bu saç kesimiyle biz nasıl şey yapacak gibi de gazete manşetlerini.
Çok gömmüşler.
Herkese hatırlatalım. Herkes hatırlamıyordur. Sen hatırlarsın Çağlar.
Hatırlarım. Her şeyi manşeti de hatırlıyorum. Bu hoca bize extra light denilen manşetlerin atıldığı dönemdi. Evet. Takım elbisesine çok, renk tercihine çok ciddi manada eleştiriler geliyordu.
Sizin hakkından iyi nokta mansız gelir.
Evet.
Başlık
o yılların. Çok yaratıcıymış ama ya.
Ama arkadaş, dinsiz dedin sen bir ülkeye, yani hani demesek miydi öyle acaba?
Ya evet ya, Türk sporun spor medyasında çok maalesef, ciddi bir maalesef eğitim eksikliği var, ona katılıyorum.
Evet, yani hani skibe bıraktı başlığıyla.
O gerçek değil ama.
Değil.
O Photoshop.
Ama yani yine yani, hep konuşulan şeyler.
Mutlaka bir akla gelmiştir ama ya.
İnsanlar şey yapıyorlar, gerçek olabilir diye düşünüyorlar yani.
Tabii. Çok bence ciddi bir kitle onun gerçek olduğunu düşünüyor.
O şey gibi efsane oldu ya. Hugo'da işte çocuk bir arayıp da program sunucusuna.
Ama o gerçek küfretti. Değil mi ya?
O da bir türlü bulunamadı, biliyor musun?
O söylendi dendi, söylenmedi dendi Tolga abi şeyine, Hugo.
Abi ben Ekşi Sözlük'te o odayı çok derinlemesine inceledim bu arada.
Ya, evet.
Dinleyenler, izleyenler o sırada yaşını yazıp bunların söylendiğini.
Ama ben hep oradaydım diyen birileri çıkar ya. Hep çıkar yani. Bu şehir efsaneleri böyle yayılıyor.
Nedir kanaatiniz, ben olmuş mu böyle bir şey? Gördüm.
Ben olduğunu düşünüyorum.
Ben olmadığını düşünüyorum ama. Peki o zaman şuna geçeyim mi?
Hadi bakalım.
Dünya sporunda bu sene en fazla kazanan sporcular kim?
Ronaldo.
Evet. Ne kadar, onu da söyle bari.
136 mıydı?
Evet, hakikaten 136. Messi. Kapatalım bunu. Onu
vallahi bu programı noktaya koyalım Çağları artık yani.
Mikrofonu bir kapatırsak Çağları.
Bu programın verisi benim, maçı onun.
Evet yani. Hatta maç şeklinde. Evet, ikinci sırada Messi geliyor 130. Üçüncü sırada 120 ile Mbappe geliyor. Fakat yani olayın içinde şu var. 3 kişi var. Toplamları işte 350-400 civarı. Hı-hı. İkisi Paris Saint Germain'den.
Evet.
Böyle bir şey var ya. 250 milyon doları sadece iki futbolcuya vermiş Paris Saint Germain.
Yani bir şey diyeyim, Paris Saint Germain'de sular ısınıyor. Taraftar isyanda.
Evet. Küfür ettiler Neymar'la Messi'ye.
Neymar istenmiyor. Messi istenmiyor. Zaten Mbappe toplamış bavulunu Madrid'e doğru yol almak üzere. Ya oynamayacaksanız oynamayın diyor kardeşim. Paris'lerin bunu istiyorlar.
Vallahi şey, Messi için ciddi manada Barcelona sesleri yükselmeye başladı. Üçte birini teklif ediyormuş Barcelona Paris'ten kazandığının, 13 milyon euro.
Messi'nin önünde 3 seçenek, 3'te kıta var. Bir, Inter Miami, Amerika'ya gidebilir. Bir, Avrupa, Barcelona'ya gidebilir. Bir de Asya, Orta Doğu, El Hilal'e gidebilirmiş. Bakalım hangisine gidecek?
Kamtu Beşiktaş.
Yazalım. Ya bu arada dün, bugün eski Şampiyonlar Ligi maçlarını seyrettim. Real Madrid, Manchester United maçı.
3-2'lik mi?
3-3'lük.
Old Trafford'daki.
Yani şey, maç şu, Figo Real Madrid'de. Ondan sonra ya acayip kadrolar.
Şu Los Galacticos dönemi. Evet, evet.
Hmm. Tabii canım, inanılmaz kadro. Raul, Figo, Zidane, Roberto Carlos.
Var.
Del Bosque.
Del Bosque Yeniköy kasabı yaptık.
Old Trafford'da oynanan maç mı?
Evet.
O maç 3-2 Manchester United'ın üstünlüğüyle bitti. İlk maçı...
Yok, bu 3-3 galiba ya. Bu başka bir maç o zaman. Yani şeyde olabilir. Galiba Real Madrid.
Santiago Bernabéu'da
evet.
Olabilir.
Yani çünkü şey, hani böyle alacak alamıyor, 1-0, 1-1, 2-1, 3-2-2 falan.
Van Nistelrooy'un yine salladığı.
şeyin gol attığı şu pop starı güzel futbolcumuz vardı. David Beckham'ın. Onun şeyden uzaktan böyle bir frikikten attığı. Hmm. Frikikten çok güzel bir direkten dönüp kaçırdı. Acayip maç ama Figo dedim ya. Unutmuşuz adamı gerçekten seyretmeye.
Çok büyük topçuydu Figo.
Bu gözler Figo'yu da gördü ya, değil mi? İzledik.
Tarihin en sansasyonel transferidir ya Figo'nun transferi. Başka yoktur yani o kadar büyük etki yaratan. Belgeseli yapıldı, izlediniz mi?
Bir şey söyleyeceğim. Ben Figo'nun yanında galiba Zidane oynuyor.
Tabii.
Figo Zidane beraber oynuyorlar abi. Böyle
oynadılar
bir,
evet.
Of filan insanın içi daralıyor.
Abi inanılmaz bir kadro ya. Carlos.
Ha Roberto Carlos var tabii sol bekte.
Sol arka dörtlü şu. Carlos, Helguera, Hierro, Salgado.
Evet.
İnanılmaz bir dörtlü. Makalele, Figo, Zidane, Beckham, Ronaldo, Raul.
En aksayan da Makalele bu arada.
Evet. Makalele Del Bosque'nin gitmesine sebebiyet veren adam bu arada.
Aa onun başına o mu yedi?
Şöyle yedi. Şampiyon olduktan sonra Şampiyonlar Ligi'ni de kazanıyor 2001'de Real Madrid. Del Bosque'ye mikrofon uzatıyorlar. Galacticos ya. Dünyanın en iyi takımı, en büyük takımı. Bu yılın şampiyonu sizi kim yaptı bu yıl şampiyonu? Makalele diyor. Tamam mı? Perez de çok sinirleniyor Bosque'ye. Ve diyor ki bu kadar dünya yıldızın içinde nasıl onu söylersin diyor. Makalele'yi de gönderiyor, Chelsea'ye gitti. Del Bosque'yi de gönderiyor. Gönderilme sebebi bu Del Bosque.
Vay vay vay.
O da Beşiktaş'a geliyor ve kasaplığa başlıyor orada.
Baba derler bu arada.
Evet evet.
Del Bosque.
Zaten babacan da bir görünüşü var.
Bu arada transfer demişken Muleka'ya da teklifler geliyormuş. Amerika'dan 3 milyon dolarlık bir teklif almış.
Zaten demiştir herhalde. Yani oynatmayacaksanız gideyim demiştir.
Allah Allah ver 3 milyon dolar.
Abi Türkiye'de kalsın. Çok iyi golcü ya.
Çok iyi golcü ama yani Beşiktaş'ın sistemi öyle bir şey oldu ki olmadı. Şimdi Abubakar'ı kesemez ya. Yer gök bir yere gelse. Abubakar çok ciddi sakatlanmadan keseme. Bak sakatlanmadan da demiyorum. Çok ciddi sakatlanmadan Abubakar'ı zor keser.
Abi kanatta oynamaz mı? Kanat forvet.
Kanatta oynayamadı işte. Yani olmadı denediler. Diyorsun. Her tarafında denediler. Sağda da denediler. Solda da denediler. Adam kanat adamı değil çünkü orta yapmayı bilmiyor. Gerçekten orta yapamıyor. Gerçekten yapamıyor yani. Şeyden değil, kötü niyetten değil yani.
Ya tek kurtuluşu şu. Beşiktaş önümüzdeki sene 3 kulvarda da uzun solukta oynayacak. Rotasyonda kendine yer bulacak. Sıkıştıra.
Ama işte çıktığı maçlarda devamlık olmadığı için çıktığı maçlarda kendini gösteremedi adam. Yani bir hani ben oynuyorum diyemedi. Ha şu olur mesela işte Abubakar 2 sene sonra zaten Beşiktaş'ta oynamaz. Hani bunu yani atıyorum Kasımpaşa'ya verelim kiralık.
Abubakar böyle oynadı da önümüzdeki sene böyle oynayacağının garantisi var mı?
Yok tabii
çok
ki.
Çok yok yani.
Yok tabii ki.
Yok değil çok yok.
Yani. Bakalım hani böyle bir şey de varmış. 3 milyon euro şey dolar demişler Amerika'dan gelen teklife.
Ben az buldum ya Muleka'ya. Ben Muleka
aldığı paranın altı sayılıyor galiba.
Benim gözümde çok iyi bir golcü Muleka yani.
Evet. Peki kalecilere gelelim. Şimdi çok fazla şey konuştuk. Muslera konuştuk.
Evet.
Muslera'nın burada istatistiklerini vermek istiyorum ben. Muslera 12 maçta gol yememiş. 28 maçın 12'sinde gol yememiş. Ve bu %46 yapıyor.
Evet.
Yani bu istatistikte yani o oranda kimse yok. Türkiye liglerinde kaleci yok. Ona en yakın %38 var Uğurcan Çakır. Sonra işte şey geliyor. Mert geliyor. Mert Günok geliyor Beşiktaş'tan. Yani hani nasıl eleştiriyoruz? Yani eleştiriyoruz tamam da geçmişine göre eleştiriyoruz. Hala Türkiye'deki en iyi kaleci konumunda istatistiksel olarak baktığımızda. Yediği gol sayısı da aynı şekilde. Gol başına, maç başına kurtarması tam diğerlerinden biraz daha düşük ama maç başına 2,5 gol kurtarıyor. Topu oyuna sokması çok yüksek. Topu oyuna sokan, en fazla oyuna sokan oyuncu yine. Maç başı 88 diyor o rakama. Yediği gol sayısı maç başına 0,9. Bakıyorum ondan daha iyi Volkan Babacan var 0,8. Yine 0,8'de Mert Günok var. Ama 0,9-0,8 hani 28 maçta 0,9.
İlk 3'te yani yine.
Evet yani. Yani ben ne bileyim hani yine de bu çok arada sert davranmamak lazım gibi geliyor.
Araya bana gireyim. Muslera ile ilgili şöyle bilgi var. Takıma verilen 2 gün izni moral motivasyon anlamında kamp yaparak geçirmiş. Bazı oyuncular yurt dışına giderken kendisi burada İstanbul'da kalıyor. Ve biraz daha moral depoluyormuş.
Evet,
çünkü form düşüklüğü var. Bakalım toparlayacak mı?
Bir tek ben şeye çok takıldım. Bir kaleci var. Bütün oranları %100. Antalya'dan Ataberk Dadak Deniz. Bir maça çıkmış ama her şey %100. İstatistikler olarak sıraladığınızda maç başına inanılmaz çıkıyor. Yani maç bir maçta 5 kurtarış yapmış. Ondan sonra %100 de kurtarmış. Topu oyuna sokmadı 67 ama bir maç. Hani neden öteki maçlarda düşünülmedi acaba? Tabii bunu bilemeyiz. Evet. Antrenörü bilir. O bana enteresan geldi yani bu.
Güzel veriler. Muslera konusunda söylediklerine katılıyorum abi. Veriler böyle söylüyorsa kimsenin bir şey söylemeye hakkı yok.
Yani şu anlamda söyleyeyim. Evet ya, hatalı şeyler yapıyor ama bizim Muslera'ya yüklediğimiz anlamlar yüzünden bence böyle oluyor. Yani Muslera'yı verelim de yerine bilmem kimi alalım dediğiniz zaman böyle bilmem kim yok yani. Yine en iyisi Muslera gözüküyor.
Evet.
Ya bir de Muslera öyle bir çıtayı yukarı taşıdı ki yani ufak tefek yaptığı hatalarına biz yapamıyoruz. Yani bu Muslera'ya yakışmadı diyoruz mesela futbol sever olarak.
Ya bence şu an Galatasaray'ın yaşayan efsanesi. Yaşayan efsanesi. Yani Muslera gittiği zaman Muslera'nın ne kadar büyük olduğu esasında tabii bence tabii. O zaman anlaşılacak.
Daha da ortaya çıkıyor.
Çünkü Taferel gitti, Mondi geldi. Galatasaray o dönemi iyi atlattı. Çok kötü başlamıştı Mondragon bu arada. Mesten kiralık geldi.
Tabii tabii. Aynen öyle.
Bir Liverpool maçı var şeyde Anfield'da. Ondan sonra oynamaya başladı ama öncesinde çok kötüydü hakikaten. 0-0 bitmişti o maçta. Ondan sonra Mondi'den sonra hatırlarsanız Orkun Uşaklar,
tabii
işte Aykutlar, Leo Franco'lar, işte Zapata'lar.
Yani bir de Galatasaray hep A seviyesinde kalecilerle tabii. Çok iyi işler yaptı.
Kesinlikle öyle.
Yani Simovic'e kadar giderim ben buradan gittiğimde.
Abi zaten Simovic, Taferel, Mondragon, Muslera.
Hayrettin'i saymazsak değil mi?
Hayrettin de kötü değildi ya. Yani ama şimdi önü ve arkası o kadar şeydi ki Simovic vardı önünde. Evet. Yani ne yapsın abi Hayrettin? Sonuçta milli takımda.
Ne yapsın 8 tane yiyip yiyip.
Mehmet Bölükbaşı, Volkan Kilimci. Bunlar önemli kaleciler. Bir de Galatasaray'ı da bir maç oynayan Türk olan ama Amerikan ismiyle hitap edilen bir oyuncu varmış. İsmini hatırlamıyorum.
Kimmiş o?
Galatasaray tarihinde böyle bir kaleci var.
Allah Allah. Bir maç oynamış.
Bir maç oynamış kalede. Galatasaray'a transfer olmuş. Amerikan vatandaşı ama Türk. Geldi ve gitti.
Allah Allah.
Çok enteresan.
Bilemedim ben de.
Peki buradan hakem istatistiklerine gelmek istiyorum.
Haydi. Olur.
O kadar çok hakem konuştuk ki.
Ya, orada son 1-2 hani... dakikamız onu da hatırlatayım ben.
Tamam evet gördüm onun için hemen hızlıca tamam. Hakemlere girdim hakemlere az konuşalım diye.
Tamam.
Türkiye'de en fazla maç yöneten 2 hakem. 17 maç. Biri Abdülkadir Bitigen. Biri Ali Şansalı.
Bu sezon değil mi?
Bu sezon. Bu sezondan bahsediyoruz. 17'şer maç yönetmişler Türkiye'de en fazla. Ondan sonra Arda Kardeşler geliyor 15 maçla. Sonra 13 maçlılar başlıyor. Atilla Karaoğlan gibi, Halil Umut Meler gibi öyle gidiyor. Ha özür dilerim Zorbay Küçük 16 maç yönetmiş. En fazla sarı kart gösteren hakem kim?
Kim Ata? Ali Palabıyık diyorum ben.
Ben bir şey demeden bakıyorum
Umut,
çünkü burada.
Ben değil mi ben
sordum
de.
Ama ben buradan çıkartmaya çalışıyorum.
Ali Şansal'ın 17 maç yönetmesi Abdülkadir. Hadi Ali Şansal'dan soyaddan kurtarıyordu. Yani. Abdülkadir Bitigen niye 17 maç
yönetmiş? Ben hiç çözemedim.
Şimdi şöyle 2 maç sadece yönetmiş Yiğit Arslan. Sarı kart maç başına sarı kart ortalaması en yüksek olan 6,5.
2 maçta.
2 maçta 13 sarı kart göstermiş yani. Ondan sonra yine 2 maçta 5,5 sarı kart ortalaması Turgut Doman var. Bakıyorum 5.3 ile Atilla Karaoğlan geliyor 13 maçta. 5.3 yani bayağı istikrarlı sallamış kartı. Öyle şey yapıyoruz. Bakıyorum en fazla kırmızı kart göstermiş olan hakemler. Çünkü 2 tane 6 sarı kartlı hakem var. 6 sarı kart göstermiş. Birisi Halil Umut Meler 6 sarı kartla. Birisi de Mete Kalkavan yine 6 sarı kartla. Karşımıza çıkıyor. Genelde hakemler deplasmanda daha çok sarı kırmızı kart göstermişler. Deplasman takımlarına kırmızı kart göstermişler. Bu da bana enteresan gelen bir şey.
Tribün hani, baskısı mı diyorsun?
Bir şey demedim ama dikkat ettiysen. Tuttum kendimi.
önündeki listede hiç Ali Palabıyık ismine rastladı mı? Bir...
Var tabii.
Var mı?
Var. Nesini söyleyeyim? Ali Palabıyık mesela ne yapmış? 8 maç yönetmiş. 3'ünü ev sahibi takımlar, 3'ünü berabere bitmiş. İkisini deplasman takımı kazanmış. En dengeli hakem bu arada. Ali Palabıyık. 39 sarı kart göstermiş 8 maçta 4.9 ortalamayla. Ev sahiplerine 17, deplasmandan gelenlere 22 göstermiş. Bu arada 5 kırmızı kart göstermiş. Çok enteresan. Ev sahibi takımlara 4, deplasman takımlarına 1 kırmızı kart göstermiş.
Sezon...
Bu konuda herkesten ayrışıyor Ali Palabıyık.
Sezon sonuna kadar da yok kendisi artık. Maç
artık
verilecek.
Artık yok. Neden?
Başarısından ötürü tırnak içinde söylüyorum. 3 aydır maç verilmiyordu. Verdikleri birinci lig maçında Bandırma Spor'da Altın Ordu maçında
yaptıklarından dolayı
bardağı taşırmasından dolayı ya da bir başka deyişle
Artık demişler ki sen biraz dinlen en iyisi.
Yavaş yavaş size ayrılan sürenin sonuna geliyoruz evet. diyeyim.
Ayrıca da bizim programa da ayrılan sürenin sonuna geldik hakikaten diyebiliriz. Geldik
yani. Herkese mutlu bir hafta sonu dileyelim.
Evet.
Bu arada hafta sonu maçlarını sayalım mı?
Bakalım bakalım. Hafta sonu maçlarında hemen hızlıca programımızın sonlarına doğru şöyle bir göz atalım.
Çünkü... Ata şuradan bak istersen.
Tamam. Şöyle hemen açtım ben de önümde. Cumartesi günü. Evet, cumartesi günü Antalya Spor Beşiktaş maçı var saat 19'da. Dikkat çekici maçları söylüyoruz bu arada. Pazar günü de saat 19'da Biteksen Giresun Spor Fenerbahçe maçı yer alıyor. Çarpıcı bir şekilde ve pazartesi günü saat 20'de aynı anda iki maç var. Galatasaray Medipol Başakşehir ve Trabzonspor Ankara Gücü müsabakaları bizi bekliyor.
Evet.
Hayırlısı olsun diyelim.
Hayırlısı olsun bakalım. Bu maçları tartışacağız önümüzdeki hafta.
Nokta koyalım o zaman.
Hadi bakalım. Bugünlük, bu haftalık bizden Veri Maç'ta bu kadar olsun. Haftaya tekrar salı günü görüşünceye dek hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Futbol sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında. Veri Maç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.